Eylül.
Ayrım 29.
Artık birbirlerinden gizli, ayrı hiçbir şeyleri olmuyordu. O kadar ki Süreyya ile Suad'ın böyle olmadığını gören Necip için bu bir çılgınlık mutluluğu veriyordu. Hatta öyle şeyler vardı ki onun haberi olmadığı halde ikisi bildiklerinden bu sanki bağlılıklarının gücünü ve şiddetini gösteriyor, artırıyor, onları kendilerinden geçiriyordu. O kadar şeylerden mutluluklar yaratarak yaşarken bu hayatın bir gün biteceği hüznü onu hırpalıyordu. Fakat Suad'ın gözlerinde o kadar sonsuz bir gök maviliği vardı ki ona baktıkça "Lakin sen biliyor musun sana fedayım, fedayım." diye haykırmak arzularıyla boğuluyordu. Rastlantılarda, vedalarda öyle bakışları oluyordu ki şükran ve tapınma duygularıyla titriyorlardı. Ancak kendileri birbirlerini mutlu edeceklerini, ettiklerini bilmekten doğan bir ihtiyaçlıkla birlikteyken ve ayrı bulunurken hep birbirlerini düşünüp mutlu olduklarını anlatan bir güven duygusuyla vedaları bile bir mutluluk oluyordu. Onlar birbirlerinden ayrı bulunmakla ayrılmış olmuyorlardı. Ayrılığın bir hüzün ve özlem damlasıyla kendilerinden geçirdiği ateşli bir bağla daha sıkı bağlanıyorlar. Senden başka emeli, senden başka düşüncesi, senden başka beklediği olmayan bir varlığı gidip mutlu kılarak, mutlu olmak heyecanıyla geçen bu saniyelerde oraya koşmak, tekrar o bakışlarda kendilerinden geçmek telaşıyla yaşıyorlardı. O zaman ayrılma, yeniden kavuşma heyecanının ürpermesi halini alıyordu. Başkalarının yanında birbirlerini daha çok seviyorlar ve bunu daha çok ilan ediyorlar denilebilirdi. Çünkü yalnız kaldıkça hala o temiz kalma heyecanı onları perişan eder bırakırdı. Halbuki alıştılar. Birbirlerine ilk anlarını itiraf ederek anlattıkları oldu. Necip ona nasıl yürekten bağlandığını, niçin sevdiğini anlatırken yavaş ancak işitilecek kadar tek tük sözlerle hikaye ederken o dikişinin üstünde dinlemiyor gibi meşgul dalar kalırdı. Bu bir dereceye geldi ki hayatlarının bu iki evresini birbirine karıştırmaktan korkmaya başladılar. Süreyya'nın ve dadının yanında kendilerini unutup bir dikkatsizlik etmekten titriyorlardı. Mesela önceleri sofrada "Niçin almadınız Necip Bey?" derken şimdi sözüne yalnız rica ve ısrar eder bir bakış karışıyordu ki bir gece Süreyya'nın da bakışı araya girdiği için ikisi de sararıp donmuşlardı. Öyle zamanlarda Necip heyecanını saklayarak doğal görünmek için gereksiz sözler bulmaya uğraşarak kendisinden ve onlardan hoşnutsuz kötü bir an geçirirdi. Duygularına esir olup giderken arada bu bir uyarı darbesi oluyordu. Kendisi de öyle hissediyordu ki bu yapılan şey ne denirse densin, nasıl süslenirse süslensin iyi bir şey değildir. İşte kendisini engellemekle bunun çirkinliğinden ruhunu kurtaramıyordu. Süreyya'nın bu bakışları altında dayanma gücünü, sevgisini sürdüremiyor, onların ne lekeli ne yaralı olduğunu saklayamıyordu. Evet, bu kadar iyi niyetle, o kadar yüce isteklerle birlikte sık sık gözüne iyi bir şey gibi görünmüyor, yüreğine bir eziklik, bir sıkıntı getiriyordu. Ve bu acı verici etkiyle odadan çıkıp yalnız kalınca kendisini bunları daha acı acı düşünmeye vererek karanlık ve karışık duyguları ince eleyip sık dokuyan düşüncelerine karışıyor, garip ve vahşi felsefeler yaptığı oluyordu. Tabiatta her şeyin insanları aşk ve kavuşmaya yönlendirdiği, engellerin yalnızca düzenlenmiş, temelsiz sakınganlıklardan hatta yararsız değerlendirmelerden oluştuğu düşüncesinde hala ısrarlı olduğu için kendisinin yine acılı ve düşkün oluşunu anlamıyor, gösterdiği zayıflık ve edilginliğe kızıyordu. Benliğini umulan ve söz verilen bir mutluluk için her engelden uzak tutmaya, aşktan başka her şeyin boş olduğuna karar verip başka hiçbir şeye önem vermemeye kararlı olduğu halde engellenmesi elinden gelmeyen bazı duygularına uyarak bu kadarını da feda ediyor, aşkın manevi yönüne her şeyi feda ederek yetiniyor ve yine bundan acı duyuyordu. Süreyya'nın yanında içinden "Hayır, bana bakma Süreyya, böyle sevgi ve yumuşaklıkla bakma, ah bilsen" demek istiyor, Özellikle Suad'a böyle bütün bütün sahip çıktıktan sonra onun elinden ne değerli bir malını zorla aldığını görerek onun varlığından büsbütün rahatsız oluyordu. Düşünüp taşınıp asılsız bulduğu şeylere böyle elinde olmayarak yenilip boyun eğdikçe acaba düşüncelerimde mi yanılıyorum dediği oluyordu. Fakat hayır, bu akıl ve mantığın, bilim ve felsefenin son vardığı sonuçlarına ve kanıtlarına dayanan bir akıl yürütmeydi. O zaman bir anlam, bir neden bulup veremeyerek bir şeyin doğru olmakla güzel ve iyi olamayacağını düşünür gibi oluyordu. Duygu akıldan daha doğru bir etki ve belirti gösteriyordu. Akıldan çok duygulara uyduğumuz için toplumsal engeller ve düzenler dediği şeylerin asıl nedeni, bu nedenlerin gereğine ve varlığına temas etmiş olduğunu anlayarak, evet işte namus, namus kesinlikle bu. Ben yalnız sözcüğü kabul etmiyorum, fakat şeyi yapıyorum, işte zorunlu olarak yapıyorum, onun altında eziliyorum. Bak bu kadar boyun eğersem bile yine acı doluyum. Ne kadar inkar edilirse edilsin bu şeyler kötü, çirkin, aslında çirkin ve ruhum, yüreğim bu çirkinliğe, bu kötülüğe dayanamıyor. Demek namus bu, demek namus bu diye boynunu büküyordu. Birçokları aslını ve renklerini bilmeden yalnız bu namus sözcüğüne boyun eğerek hareket ederlerken kendisi olayların gereği bu sözcüğün gösterdiği şeyin varlığını hissedip ona esir oluyor ve bundan dolayı onlardan daha çok esir ve boynu bükük kalıyordu. Bu düşüncelerden sonra Suat'la buluşunca onun o kaygılı, incelikli ve kendisine bağlı bakışlarının önünde yalnızlığın, gecelerin kabus ve karanlığıyla her şeyi simsiyah gördüğüne gülüyor, gerçeğin bereket versin ki hayal ettiği kadar acı olmadığını görüp mutluluğunu henüz tutkun olacak kadar saf ve yüce buluyor, düşüncelerini unuttuğu oluyordu. Fakat yavaş yavaş bu bir ruh durumu haline geliyordu. Özellikle durumlarının anlaşılmaz ve adlandırılamaz oluşu onu düşündürüyordu. Onu pek belirsiz, içtenliksiz, pek yalan buluyordu. Önceleri hiç olmazsa iyi niyetimiz var diye kendilerini savunabiliyorken bunu miskin, iki yüzlü olduğunu artık ret ve inkar edemiyordu. Böyle kimi aldatıyorlardı? Nasıl süslenirse süslensin, bu yapılan şeyin yine haince gizlenmek istenildiğini, yine haince titremelere, sonra birbirlerinden utanıp ezilmelere, kızarmalara, sararmalara, yürek çarpıntılarına neden olduğunu görerek, bunda cinayetinden başka bir de beceriksizlik, hem de pek gereksiz, pek çirkin bir beceriksizlik görüyordu. Bu güldürüyle kendilerinden başka kimseyi kandıramıyorlardı. Çünkü başkalarının önceden de haberi olmayacaktı. Halbuki kendileri birbirlerinin dudaklarında ölmek için can atıyorlardı. Bunu hemen yerlere düşüp serilen o bakışlar bile örtüp saklayamıyordu. Bir gün Suat başını kaldırıp kulağının dibine kadar bilmeyerek sokulmuş Necip'in titreyen dudaklarına, bulanık gözlerine karşı sapsarı olmuştu. O halde, hatta evet seviyoruz ve ister istemez aşkımıza esir oluyoruz diyebilmek içtenliğine artık kendileri için kalan tek sığınma çaresine bile sarılma olanağı yoktu. Sonra acaba Suat da acı duyuyor mu diye merak ederek onda bir belirti görmeyince kendisini acıya kaptırmamak için etkisini sakladığı sanısına varmakla birlikte ara sıra onu suçlamaya kadar varıyordu. Fakat bir gün bunda yanıldığını anladı. Sözün gelişi aşkından söz ederek hüzünlü hüzünlü özlemlerini, yoksunluklarını anlatıyordu. Bunun arasında yalnız Süreyya adının geçmesi ikisini de titretti. Şimdi o şiirin yerini pişmanlık kapladı. Suad'ın gözlerini kaldırıp bakamayarak ağır bir sessizlikten sonra acı acı, biz kötü yapıyoruz, kötü, kötü dediğini işitti. Demek o da acı çekiyordu. Demek kötü yaptıklarını ikisi de anlıyorlar, ikisi de birbirlerini bir parça aşağılıyorlardı. Oh, pek hissedilmez bir biçimde. Hatta sonra birbirlerine tutkun, yine birbirlerine dönmek şartıyla. Fakat aralarında böyle dehşetli uçurumların açıldığını hissettikleri, kendilerinden ve birbirlerinden iğrenir gibi oldukları bu saniyelerde son derece acı duyuyorlardı. Suat onu Süreyya ile Yine önceki gibi saflık ve içtenlikle dostça görüşüyor, gördükçe içi sıkılarak, onu kötü bulmaktan korkarak, hala nasıl görüşebiliyor, bari görüşmese de kaçsa diye düşünüyor, artık gitmesini, hemen gitmesini dilediği oluyordu. Ondan böyle memnun olamayıp suçun daha çok kendisinde olduğunu itiraf etmek zorunda kaldıkça asıl kendisinden hoşnutsuz eziliyordu. O zaman Süreyya'nın göğsüne düşüp hışkırarak, bak bana, dinle Allah aşkına, o gelmesin, artık gelmesin, istemiyorum, gelmesin diyeceği geliyordu. Ah, Necip anlasa da gelmeseydi, bunun böyle sürmesinin kendisini öldürdüğünü görse de acısa, acıdığı için gelmeseydi. Fakat Necip anlamıyor ve geliyordu. Geldikçe Suat gerçekten ilk defa seven bütün kadınlar gibi her gün ona daha çok yürekten bağlandığını görüyor, onu sevdiği için talihine teşekkür etmek ihtiyacı duyuyordu. Öteki Suat'ın bu tapınış anlarındaki derin ve üzgün bakışları önünde ve sıkıntı içinde kaldığı anlarda onun gözünde bir aşağılama çizgisi görmek korkusuyla titreyerek, kim bilir, o da benden iğreniyor, beni ne kadar sefil buluyor diye harap oluyordu. Ama hakkı var mıydı? Sahiden bu durum kötüyse yalnızca kendisi mi sorumluydu? O kadar süre Süreyya'yı öylesine sevişini gördükçe, demek sevmiyormuş, sevse beni sevmezdi, sevemezdi diyerek nasıl gizlendiğine, onu nasıl o kadar sever gibi göründüğüne şaşıyor, en iyisi de en kötüsü kadar hainliğe yetenekli, ebedi Dalila diye söyleniyordu. O halde nasıl inanmalıydı? Ona bile inanmayınca neye tutunacaktı? İhanetle yaşıyorlar diye başını eğip şaşkın kalıyordu. Necip'i asıl kahreden ve önce basit bir kaygıyken gitgide kesin bir acıya dönüştüren bir şey vardı ki o da düşüncelerin yavaş yavaş bütün aşkını, hayatını zehirleyebilmesi korkusuydu. Ah, aşk bile, bu kadar saf ve beyaz aşk bile kendi kendisini öldürürse hayatta ne yapmalı, yaşamak için başka neye tutunmalıydı? İnsana o heyecanları, o yükselme ateşini, güzellikleri verebilen aşk bile böyle kendi ölümünü kendisi hazırlarsa niçin yaşamalıydı? O zaman mümkün değil de onun için diye düşündü. Aşkla namusun bir yerde mümkün olmadığını, asıl kabahatin toplumsal bağlara esir olup titiz davranarak hayatını zehirlemekte olduğunu tekrar etmek istedi. Fakat işte bunu yapamıyordu. Buna dudaklarının değdiği gün onun gözünde hiçbir şeyin önemi ve değeri kalmayacak kadar düşeceğini gördüğü için elinden gelmiyordu. Böyle bile isteye kararlarla ona sahip olmak değil. O kadar süre yanında sessizce ciddilikle oturduğu bu kadına dokunmak bile ona yapamayacağı bir hıyanet geliyordu.
Ayrım sonu.